Gidenleriniz, görenleriniz olmuştur. 16. İstanbul Bienali 7. kıta başlığını taşıyordu bu sene. Bu 7. kıta nedir? İsmi atık kıta aslında bu. 3.4 milyon kilometre kare genişliğinde 7 milyon ton ağırlığında bir plastik yığınından meydana geliyor bu kıta. Ben hep yüz ölçümüne göre anlıyorum ya, bunun yüz ölçümü Fransa'dan büyük. İnsanların attıkları plastiklerden oluşan bir kıta. Böylesine bir olay bu. 16. İstanbul Bienali'nde ekolojik sorunlar karşısında sanatın güncel durumunu pek çok sanatçı, düşünür, antrolog ve çevreciyle birlikte araştırmak için bir çıkış noktası oluşturdu bu. İklim krizi dediğimiz doğal afetlerden küresel ısınmaya pek çok çevresel sorunu yeni bir panelde ele almaya devam edeceğiz. Son buzul erimeden. Buzulların erimesiyle, küresel ısınmayla birlikte ilk olarak Hollanda ve Bangladeş sular altında kalması beklenen ülkelerden. Bu elimde tuttuğum kitap da Levent Kurnaz'a ait. İsmi gördüğünüz gibi Son Buzul Erimeden. Çok kısa bir süre önce kitapçılarda yerini aldı. Evet, şimdiki panelimizde huzurlarınıza Profesör Doktor Levent Kurnaz, Bahar Özay ve Rauf Kösemen'i davet ediyorum.
Hoş geldiniz, hoş bulduk. Benim de elimde aynı kitap var, Son Buzul Erimeden. Bugün iklim üzerine konuşuyor olacağız. İklim üzerine ilk konuşmalar bizim. Şimdi hocam, sizin uzunca bir süredir bu işle uğraşıyorsunuz ve iklim krizinin nasıl bir kriz olduğunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu kitap da böyle günlük dille yazılmış bir kitap. Öyle teknik bir şey yok aslında. Siz bir fizik profesörsünüz ama o dille yazılmış bir kitap değil. Oradan girelim. Ben size bırakayım sözü. Çok zaman işgal etmeyeyim. Az zamanımız var zaten. Neden böyle günlük dille yazdınız bunu?
Şimdi çok bu işe ilk başladığımdan bu yana diyelim, hani ilk master'a başladığımda, ilk doktoraya başladığımda kendime bir tane kural koydum. Dedim ki ben bu işi anneme anlatabiliyorsam gerçekten anlamışım demektir. Bu da hani annemi karşıma alıp nasıl anlatmaya çabaladıysam öyle bir kitap. Dolayısıyla herkesin anlaması gerekiyor. Yani çünkü annemin herhangi bir bilimsel altyapısı yok. Yani normal lise bilgisiyle gelişmiş bir insan. Dolayısıyla o anlıyorsa herkes anlar. Çünkü amaç burada herkesin anlaması. Başımızda öyle büyük bir bela var ki.
Bir de acil bir bela var.
Yani. Tabii ki, yani işte bu önemli olan insanların anlaması. Çünkü ben bilimsel dille istediğim her şeyi yazabilirim. Onda bir sorun yok ama onu burada yazmıyorum. Bilimsel dergilerde yazıyoruz. Yaptığımız bilimsel çalışmaları ama bu o değil. Burada insanlara başlarına gelecek belayı anlatmamız gerekiyor.
Peki şöyle sorsam, son buzul eriyecek mi?
Şimdi
hiç oraya gelecek mi?
Şöyle, bu başıma çok bela açtı. Yani tabii buzulun erimesi hepimizin başına bela açacak, o ayrı konu ama. Şeyi söylemeye çalıştık. Bakın, hani masanın üstüne bir kalıp buz koyduğumuz zaman odanın belirli bir sıcaklığı varsa bu buz eriyecek mi diye sormanın bir anlamı yok. Eriyecek. Hani 3 dakikada mı erir, 3 ayda mı erir onu bilmiyoruz ama eriyecek sonunda. Benzer şekilde de İstanbul, işte ben şey dedim, Taksim ada olacak dedim. Herkes üstüme yürüdü, vay efendim olur mu şu bu. Ya dünyada ne kadar buz olduğu belli. Bunların hepsinin eriyeceğini de biliyoruz. Hepsi eridiğinde deniz seviyesinin ne kadar yükseleceğini de biliyoruz. Ne kadar yükselecek? 70 metre. Taksim ne? 70 metre. Demek ki Taksim ada olacak.
Belki de yarın olacak diye korktum.
Yok yok yok yok, yarın değil. Bu, yani buradaki hiç kimse görmez onu.
Kimler görecek o zaman, böyle sorayım. Torunlarımız mı?
Yok, torunlarımızı da geçer. O kadar buzun erimesi torunlarımız da geçer ama ben hep böyle torunlarımız da geçer falan dediğim şeyler çocuklarımızın yaşına yaklaşmaya başladı. Yani ben görmem bunu dediğim birkaç sene önce gerçekleşiyor falan gibi. Onun için ben gittikçe her gün daha fazla korkuyorum bu işten.
Kitabınızda ön sözde diyor ki insan nüfusunun belli bir seviyeye erişmesiyle iklim değişikliği bir araya geldiğinde tarihimizde hep felaketler olmuş. Bu kez de olacak diyor bu, evet, felaket. Ama evet, bu kez bu felaketi elimizle kurguladık.
Tabii bu bilinçli yaptık olarak bizim yaptığımız bir felaket. Çünkü hani bu şimdi herkesin aklında vardır. İşte şu şirket, bu şirket, bu devlet, Trump şunu yaptı, bilmem ne yaptı. Bu o hikaye değil. Ben şimdiye kadar hiç kendi başına karbondioksit salan bir şirket görmedim. Yani bugün bu bildiğimiz şirketlerin hepsi karbondioksit salıyorlarsa, işte biz hepimiz burada bir şey satın aldığımız için, kullandığımız için, yaktığımız için ondan oluyor bu. Dolayısıyla hepimiz bu suçun parçasıyız. Onun için ne zaman durursak da o zaman çözebiliriz bu problemi.
Birleşmiş Milletler'in bu sürdürülebilir çözümler ağı, sizin de daha önce evet, çalıştığınız, aslında bu iş için çalışıyor. Bütün bu amaçlarda bu meseleler için var ama evet, hepsinin ortasında bir yerde de iklim meselesi var. Yani de, evet 13. amaç olarak gözüküyor ama bütün hepsini kesen bir iklim meselesi, iklim krizi meselesi var. Neler yapılıyor? Buradan Bahar Hanım'a doğru dönmüş olayım bununla ilgili.
Aslında ben geçen sene yine bu salon değildi ama bu sosyal fayda zirvesinde sizin oturduğunuz koltukta bir Akat kitabesinden sevgili yine Levent Kurnaz hocamız ve Ümit Şahin hocamızın yazdığı Kuraklık kitabının girişinden bir alıntıyla başlamıştım konuşmama. 4000 yıl önce Akat İmparatorluğu bu kuraklık yüzünden bu topraklardan silinip giden en önemli ve ilk imparatorluk olarak bilinmekte. Yani bu topraklar bu meseleyi yaşayacaklar. O yüzden bu sefer de bugün anlatmak istediklerime bir masalla başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Çünkü iklim krizine belki de en anlamlı cevabı bu şekilde vereceğimizi düşünüyorum. Ölüm döşeğinde yaşlı çiftçi bu dünyadan ayrılmadan önce oğullarına bir ders vermek istemiş. Beşini birden yanına çağırmış ve hepsi geldiğinde de elindeki böyle bir avuç ince kesilmiş dal parçalarını çocuklara uzatmış. Hadi hepiniz birer tane alın. Kalanları da elinde birleştirmiş, sımsıkı bir bağ yapmış. Oğullarına demiş ki, hadi elinizdeki dalları kırmayı deneyin. Bütün çocuklar tek hamlede o dalları kırmayı başarmışlar tabii ki. Ardından elinde duran sımsıkı bağı büyük oğluna vermiş, hadi bir de bunu dene demiş. Ama ne kadar uğraşsa büyük oğlu, bağı kırmayı başaramamış. Diğer çocuklar da denemişler, nafile. Görüyorsunuz ya, dallar birlikte olduğunda hiçbiriniz o bağı kıramadınız. Ama ayrı ayrı olursanız başınıza her türlü kötülüğün geleceğini bilin. Ve eğer bir arada kalmaya devam ederseniz birçok zorluğu birlikte beraberce aşabilirsiniz. Bence yapmamız gereken hem de acil bir şekilde yapmamız gereken bu. SDS'nin ortaya çıkışı da, SDS'nin de kısaca şöyle bahsedeyim. Birleşmiş Milletler'in bir inisiyatifi. 2012 yılında eski Genel Sekreterimiz Sayın Ban Ki-moon'un özel isteği üzerine üniversitelerde sürdürülebilirlik konusunda çalışmakta olan akademisyenleri, araştırmacıları, öğrencileri bir araya getirmeyi hedefliyor. Ve o dönemde kendisine danışmanlık yapan Columbia Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü Başkanı olan Sayın Jeffrey Sachs tarafından kuruluyor. 2014'ten itibaren de Türkiye'de faaliyete geçti. Ne yapıyoruz derseniz, bu ağ dünyanın dört bir yanından üniversiteleri, araştırma kurumlarını bir araya getirmekte, bilgiyi biriktirmekte, bilgiyi paylaşmakta ve her geçen günde ağ yeni üyeler eklenmekte. Amaç da birlikte sorunlara çözüm üretmek ve acil bir şekilde üretmek. Peki neler yapıyoruz? Özellikle iklim bağlamında soracak olursak, yani aslında sürdürülebilir kalkınma amaçlarının her biriyle ilgili eğitimler veriyoruz. En önemli görevimiz bu. Meseleyi artık devlet yöneticilerinin katından topluma, tabana indirebilmek için herkesin anlayabileceği dilden anlatıyoruz. Bunun için SDG Akademi adını verdiğimiz çok önemli bir metodumuz, bir web sitemiz var. Buradaki bütün dersler güncel ve dünyada bu konuları en iyi bilen hocalar tarafından 10-12 haftalık dersler olarak anlatılmakta. İngilizce yapılan bu derslerin hepsine kayıt olmanız ve bunları ücretsiz olarak yapmanız mümkün. Dünyayla eş anlı olarak konuşulan bütün konulara hakim olabiliyorsunuz. Özellikle iklim konusunda hem uyum tarafında hem de emisyon azaltımı konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Azaltım tarafında karbonsuz ekonomiye nasıl geçeriz'in yollarını arıyoruz. İklim kriziyle ilgili mücadele verebilmek için finansman tarafında çalışmalar yürütüyoruz. Ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarını özellikle gençler üzerinden çocuklara, topluma anlatmak için gençlik birimimiz olan STSM Youth'la birlikte çalışıyoruz. Peki Türkiye'de neler yapıyoruz diye soracak olursanız, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 7'den 70'e herkese aktarılması, halkta farkındalık yaratılması için eğitim metodolojileri geliştiriyoruz. Ve açıkçası toplumsal faydaya yönelik bizden destek isteyen herkese hiçbir şey beklemeden açık destek veriyoruz, mentorluk yapıyoruz. Bu bağlamda örneğin dışarıda da göreceğiniz iki stand yan yana duruyor. SDG for Kids ve Yerli Yeşil Yeni Atölyesi'nin iklim girişimciliği. SDG for Kids projesinin Dünyanın Geleceği adlı çocuk oyununun geliştirilmesine çok büyük destek verdik. Amacımız bu 17 amacın altındaki 169 hedefin çocuklar tarafından kolay bir dille anlaşılmasını sağlamak. Çünkü onlar öğrendikçe sorgulamakta ve biz büyüklere dönerek bizim bir eyleme geçmemizi istemekteler ve hatta bugün gördüğünüz üzere kendileri de eyleme geçiyorlar. Dolayısıyla inovasyonla ve teknolojiyle bu dersleri hızlandırarak toplumu haberdar etmek en önemli bugün için Türkiye'de yaptığımız çalışmalar. Okullara gidiyoruz. İlk, orta, öğretim ve meslek liselerine giderek iklim girişimciliğini anlatıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma amaçları girişimciliğini anlatıyoruz. Bu konuda bizimle çalışmak isteyen herkese kapımız açık, memnuniyetle destek vermek isteriz. Birlikten kuvvet doğacağına olan inancımızla çocukların bu konuya bir an önce girmiş olmasından zaten hani çok memnunuz. O nedenle de Son Buzul Erimeden bizim için çok ama çok önemli bir başucu kitabı. Levent hocamızın deneyimleri çok, uluslararası tecrübesi çok ve özellikle yereli iyi bilen bir bilim insanı olarak onun tecrübelerinin peşinden gitmeye ve bilimin arkasında birleşmeye hazırız. Böylece size sözü vermiş olayım.
O zaman evet, topu size bırakalım. Siz az önce konuşurken demiştiniz ki çocuklar çok önemli çünkü onlar ailelerini hizaya getirecekler.
Evet.
Hangi konularda bizim hizaya gelmemiz gerekiyor hocam?
Aklınıza gelen her konuda. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben çocukken ışığı açık bıraktığımda dedem kızardı. Oğlum para veriyoruz biz bu elektriğe falan diye rahmetli. Şu anda pek büyükler öyle bir şey kalmadı. Büyükler çok fazla ışık söndürmüyorlar ama çocuklar gelip söndürün şu ışığı diye bize baskı yapıyorlar. Dolayısıyla çocuklar bu işi ne kadar bilirlerse, ne kadar peşinde koşarlarsa kendi hayatları açısından çok kıymetli, çok önemli bir şey bu. Ama bizi de yola getirecek olan çocuklar. Yani çocuklardan bir tanesi tatile biz niye Mauritius'a gidiyoruz ki anne? Hani arabayla Edremit'e de gidebiliriz dediği zaman işin rengi çok ciddi değişik. Yani gülümsüyorsunuz biliyorum ama hani yapmamız gereken şey bu. Başka yolu yok yani. Uçağa binip buradan 3000 kilometre, 5000 kilometre tatile gitmekle dünya çok daha iyi bir hale gelmeyecek. İşte bu son buzul erimeden dediğimiz eriyecek. Onun için önlem almamız gerekiyor.
Bir çocukların, dünyadaki çocukların eyleme geçmesiyle aynı zamanda iklim grevi gibi, yok oluş isyanı gibi başka başka hareketler de eş zamanlı olarak ortaya çıktı. Ama dikkati çeken şey aslında çocukların eylemi, yani geleceklerine evet, sahip çıkıyor evet, olmaları gözüküyor. Hangi gelecek o gelecek? Yani nasıl bir iklim bekliyor bizi kısa vadede ve uzun vadede? Gerçekten 11 yıl mıdır bu işin?
Hayır, şimdi şöyle
göreceğimiz ufku.
Pazartesi günü bu ben TRT World Forum'daydım. Orada kapalı bir masanın etrafında sanıyorum eski bir devlet başkanı. O zaman bitti bizim işimiz dedi. Yani 10 saniye, bunu söyleyemiyorum hani hangi devlet başkanı ne oldu falan. Yani 10 seneye bu iş bittiyse o zaman biz niye kasalım ki, sadece şey yaparız dedi. Yani başımıza gelecek belaları birazcık uzatmaya çalışırız. Bu iş öyle değil. Yani burada böyle bir şey var, uçurum var. O uçurumun kenarına kadar geldik, düştükten sonrası uçurum diye bir durum yok. Yavaş yavaş aşağıya doğru giden bir yol var. Bu yolun içerisinde biz eğer bunu 2 derecede durdurabiliyorsak ne mutlu bize. 3 derecede durdurabiliyorsak 2 derece kadar mutlu değil ama 4'te durduruyorsak 5'te durdur, yani işte durdurabildiğimiz yerde, onun için de 10 senemiz kaldı, 11 senemiz kaldı gibi kendimizi çok kötümserliğe etmenin anlamı yok. Nerede dursak kârdır ama ne kadar hızlı dursak o kadar büyük kârdır.
Bizim süremiz bitti.
Bir şey var ama.
Tabii, buyurun.
Aslında iki mesaj daha vermek istiyorum. Dediğim gibi birlikten kuvvet doğacağına inanıyoruz. Ve de yapılacak çok iş var. Özellikle uyum tarafında. Şu anda STSN Türkiye ağırlamakta olan Boğaziçi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olarak belediyelere yönelik bir eğitim planı başlattık. Belediyelerin personeline yönelik bir eğitim planı bu. Çok hızlıca onlara iklim eylem planı yazılması ve bunun nasıl uygulanacağına dair yol gösteriyor olacağız. Bir diğer paylaşmak istediğim hususta önemli olan bir şey yaparken onu ölçümlememiz de gerekiyor. Gelecek hafta global direktörümüz, az önce de bahsettiğim Sayın Profesör Doktor Jeffrey Sachs'ı 31 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da ağırlıyor olacağız. Boğaziçi Üniversitesi'nde Cuma günü saat 1 ile 3 arasında sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ölçümlenmesine yönelik Endeks ve Göstergeler adlı çok önemli bir oturumumuz olacak. O oturuma sizleri davet etmek istiyoruz. Çünkü aslında bizim ulaştığımız önce hedefimizi koyabilmek, ondan sonra da bunu nasıl ölçümleyeceğimize dair bize yol haritasını gösterecek Türkiye'nin durumunu konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum.
O zaman son buzulun erimesini beklemeden iklim meselesini ele alalım deyip bitirelim.